Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mark Sloan'ın Cancer the Metabolic Disease Unraveled adlı kitabı, kanseri öncelikle metabolizma bozukluğu olarak yorumlayan, popüler sağlık ve alternatif kanser yaklaşımları türünde bir çalışmadır. Yazar, annesini çocukken kanser nedeniyle kaybetmesini etkisiyle kanser araştırmalarını geniş bir kaynak derlemesi üzerinden ele alır. Kitabın temel amacı, kanserin yalnızca genetik mutasyonlarla açıklanamayacağını savunmak, hücresel enerji üretimiyle beslenmenin rolünü öne çıkarmaktır. Sloan, bu çerçevede tümör oluşumu, kanser hücresinin özellikleri, beslenme düzeni ve çeşitli alternatif uygulamalar hakkında iddialar sunar. Ancak kitabın ana tezi, yerleşik onkoloji yaklaşımını bütünüyle temsil etmez. Güncel tıp, kanseri çok etkenli bir hastalık grubu olarak değerlendirir. Genetik değişimler, metabolizma, bağışıklık sistemi ve çevresel etkenlerin birlikte rol oynadığını kabul eder. Bu nedenle kitap, tedavi rehberi değil, tartışmalı bir bakış açısını anlamaya yönelik eleştirel okumaya uygun bir kaynak olarak ele alınmalıdır. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kitabın ana tezi, kanseri genetik değil, metabolik bir hastalık olarak konumlandırmasıdır. Sloan'ın kitabındaki en belirgin fikir. Kanserin kökenini esas olarak hücre metabolizmasındaki işlev bozukluğuna bağlamasıdır. Yazar, kanser hücrelerini yalnızca kontrolsüz çoğalan ve genetik olarak bozulmuş düşman hücreler şeklinde anlatan yaygın dili sorgular. Bunun yerine hücrelerin enerji üretimi, besin kullanımı ve çevresel koşullar karşısında zarar görebileceğini ileri sürer. Kitap bu yaklaşımı tarihsel kanser araştırmalarıyla, özellikle hücrelerin enerji metabolizmasına ilişkin tartışmalarla ilişkilendirir. Bu vurgu, kanser biyolojisinde metabolizmanın gerçekten de önemli bir araştırma alanı olmasından yararlanır. Kanser hücrelerinin enerji ihtiyaçları ve metabolik uyumları modern onkolojide aktif biçimde incelenmektedir. Fakat buradan kanserin genetik boyutunun önemsiz olduğu sonucu çıkmaz. Birçok kanser türünde mutasyonlar, hücre büyümesini düzenleyen mekanizmaların bozulmasında güçlü biçimde gösterilmiştir. Dolayısıyla kitabın katkısı, metabolizmayı tartışmanın merkezine çekmesidir. Sınırı ise genetik ve metabolik açıklamaları çoğu yerde birbirinin alternatifi gibi sunmasıdır. Daha dengeli bir okuma, metabolik değişimlerin kanserin nedeni, sonucu veya her ikisi olabileceğini dikkate almayı gerektirir. İkinci olarak, hücresel enerji üretimi ve tümör oluşumu, kitabın açıklama çerçevesinin merkezindedir kitap. Kanser hücresi ile normal hücre arasındaki farkı anlatırken hücresel enerji üretimine odaklanır. Sloan'ın yaklaşımında hücrelerin yeterli biçimde çalışabilmesi için uygun metabolik koşullara ihtiyaç duyduğu düşüncesi belirleyicidir. Tümör ise bu işlev bozukluğu ve hücre çoğalmasının gözle görülür bir sonucu olarak ele alınır. Bu anlatım, okuyucu için karmaşık biyolojiyi daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlar. Çünkü hücreyi soyut genetik koddan ziyade enerji kullanan canlı bir sistem olarak resmeder. Bununla birlikte tümör biyolojisi tek bir enerji üretim modeliyle açıklanamaz. Tümörler türlerine, bulundukları dokuya ve hastalığın evresine göre farklı davranır. Kanlanma, bağışıklık yanıtı, hücreler arası iletişim, hormonlar ve genetik değişiklikler de gelişim sürecini etkiler. Kitabın bu bölümdeki düşünsel değeri, okuyucuyu kanser hücrelerinin metabolik özellikleri üzerine düşünmeye teşvik etmesidir. Fakat sade bir mekanizma arayışı, hastalığın çeşitliliğini gölgede bırakabilir. Bu yüzden tümör ve metabolizma ilişkisini değerlendirirken, kitabın iddialarını hakemli klinik araştırmalar ve onkoloji uzmanlarının açıklamalarıyla karşılaştırmak önemlidir. Üçüncü olarak, beslenme. Yağlar ve yaşam tarzı değişiklikleri kitapta kök neden yaklaşımının parçası olarak sunulur, Sloan kanseri ele alma biçiminde beslenmeye merkezi bir rol verir. Kitabın tanıtımlarında uzun vadeli sağlık açısından güçlü olduğu öne sürülen bir beslenme değişikliğinden söz edilir. Ayrıca bazı yağ türlerinin hücresel metabolizma üzerindeki etkilerine dikkat çektiği anlaşılır. Bu yaklaşımın arkasındaki mantık, günlük besin seçimlerinin kan şekeri dengesi, iltihaplanma, vücut ağırlığı ve metabolik sağlıkla ilişkili olmasıdır. Genel halk sağlığı açısından sebze, meyve, liften zengin gıdalar, yeterli protein, hareket, sigaradan uzak durma ve alkolü sınırlama gibi alışkanlıkların kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair güçlü kanıtlar vardır. Ancak risk azaltma ile mevcut kanseri tedavi etme aynı şey değildir. belirli bir diyetin tek başına kanseri geri çevirdiğini veya standart tedavilerin yerini alabildiğini söylemek, güvenilir klinik kanıt gerektirir. Kitabın beslenme vurgusu, okura yaşam tarzı faktörlerini ciddiye alma çağrısı yaptığı için anlamlıdır. Buna karşılık, kanser tanısı almış kişilerin ciddi kısıtlayıcı diyetlere başlamadan, takviye kullanmadan veya beslenme düzenini kökten değiştirmeden önce onkolog ve onkoloji diyetisyeniyle görüşmesi gerekir. Yetersiz beslenme, tedavi sürecini zorlaştırabilir. Dördüncü olarak, alternatif tedavi iddiaları, kitabın en tartışmalı ve en dikkatli okunması gereken yönüdür. Kitap, en az 5 alternatif kanser tedavisinin etkili olduğunu ve bazı kişilerin bu yöntemlerle iyileştiğini öne sürer. Bu vaatler, özellikle kanser korkusu yaşayan veya tedavi sürecinde belirsizlik hisseden okuyucular için güçlü görünebilir. Yazarın dili, yan etkisiz, hızlı ve ekonomik çözümler fikrini öne çıkarır. Ne var ki kişisel iyileşme anlatıları bir tedavinin güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamaz. Bir kişinin hastalık seyri, tümörün tipi, evresi, aynı anda aldığı tıbbi tedaviler ve tanının doğruluğu gibi pek çok etkene bağlıdır. Güvenilir değerlendirme için kontrollü klinik çalışmalar, açık güvenlik verileri ve bağımsız uzman incelemeleri gerekir. Onkolojide cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavileri, hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi, hastalığın türüne göre kapsamlı kanıtlarla kullanılır. Bunların da yan etkileri ve sınırlıkları olabilir, fakat bu durum kanıtlanmamış uygulamaları eşdeğer hale getirmez. Kitap okunacaksa, alternatif önerileri kesin tedavi bilgisi olarak değil, doğrulanması gereken iddialar olarak görülmelidir. Hiçbir tamamlayıcı yaklaşım, doktor önerisi olmadan standart kanser tedavisini ertelemenin ya da bırakmanın gerekçesi olmamalıdır. Son olarak, geniş kaynak ve araştırma vurgusu, ikna gücü yaratırken kaynakları değerlendirme sorumluluğu da doğurur Sloan. Kitabını çok sayıda bilimsel ve klinik referansa dayandırdığını belirtir. Bu kaynak yoğunluğu, kitabın okuyucuda kapsamlı ve araştırmacı bir çalışma izlenimi bırakmasının başlıca nedenlerinden biridir. Ayrıca anlatımın erişilebilir, sade ve korkuyu azaltmaya dönük olduğu yönünde okuyucu değerlendirmeleri bulunur. Bilimsel kaynaklara yer vermek elbette değerlidir, ancak kaynak sayısı tek başına sonuçların güvenilirliğini göstermez. Asıl soru, seçilen çalışmaların kalitesi, güncelliği, insanlarda yapılmış olup olmadığı, sonuçlarının başka araştırmalarla doğrulanıp doğrulanmadığı ve yazarın karşıt bulguları nasıl ele aldığıdır. Özellikle hücre kültürü veya hayvan deneyleri insanlarda klinik faydayı otomatik olarak kanıtlamaz. Benzer biçimde eski bir hipotezin ilgi çekici olması, güncel tedavi standardı olduğu anlamına gelmez. Kitabın okura sağlayabileceği en yararlı düşünsel katkı, sağlık iddialarının kaynaklarını sorma alışkanlığıdır. Fakat bu alışkanlık seçici, şüphecilik yerine tutarlı şüphecilikle kullanılmalıdır. Okuyucu, hem kitabın savlarını hem de ana akım tıp açıklamalarını kanıt düzeyi üzerinden incelemelidir. Özellikle hayati kararlar için ulusal kanser kuruluşları, uzman hekimler ve güncel klinik kılavuzlar daha güvenli başvuru noktalarıdır. Sonuç olarak,
Cancer the Metabolic Disease Unraveled, kanser hakkında yerleşik açıklamalardan memnun olmayan,
metabolizma ve beslenme eksenli yaklaşımları incelemek isteyen yetişkin okuyuculara hitap eder. Kitabın ayırt edici tarafı, kanser metabolizması tartışmasını geniş bir popüler okur kitlesine doğrudan ve anlaşılır bir dille taşımasıdır. Yazar, kişisel motivasyonunu, tarihsel araştırma anlatısını ve alternatif uygulama önerilerini aynı çerçevede birleştirir. Bu yönüyle yalnızca tanısal veya biyolojik açıklama sunan klasik sağlık kitaplarından daha iddialı bir konum alır. Okur için olası entelektüel fayda, kanser biyolojisindeki metabolizma konusuna ilgi duymak, bilimsel kanıtların nasıl tartılması gerektiğini sorgulamak ve yaşam tarzı ile sağlık arasındaki ilişkiyi daha dikkatli düşünmektir. Pratik fayda ise, kanıt temelli genel korunma ilkelerini, örneğin dengeli beslenme, hareket, sigaradan uzak durma ve düzenli tıbbi takip gibi başlıkları göz ardı etmemektir. Ancak kitabın kanseri genetik hastalık olarak reddetmesi ve alternatif tedavilerle iyileşme vaatleri güncel tıbbi uzlaşıyla uyumlu değildir. Bu nedenle özellikle kanser tanısı almış kişiler kitabı tek başına karar kaynağı olarak kullanmamalıdır. En doğru yaklaşım. Kitaptaki iddiaları onkologla konuşmak, güvenilir kılavuzlarla karşılaştırmak ve tedavi planını kanıtlanmış tıbbi bakım temelinde sürdürmektir. Kitap, kesin çözümler arayanlar için değil, tartışmalı sağlık savlarını eleştirel biçimde çözümlemek isteyenler için daha uygundur. Destek olmak isterseniz Mark Sloan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.